Ayrım 65, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 599. 10. Kısım. Salon Corbo'nun altını üstüne getirmeye sahiden de mecbur muydunuz diye sordu Stragos. Loke ile Jean binlerce mekanik böceğin belli belirsiz kıpırtılarıyla çevrili halde Arho'nun makamında oturuyorlardı. Buna sebep olan şey loş odanın gölgeleri de olabilirdi elbette. Ama Loke'ye onu son görüşlerinden beri Stragos'un suratındaki çizgiler derinleşmiş gibi geliyordu. Çok eğlenceliydi. Yoksa oraya belirli bir düşkünlüğün mü vardı?
Kendim için sormuyorum Lamora. Faaliyetlerinizi Talverrar civarında yoğunlaştırmanızı bekliyordum. Hepsi bu.
Salon Corbo genellikle Talverrar'ın civarında.
Orası bir gemi mi Lamora?
Limanda gemiler de.
Casuslarımdan kahrolası rakamları aldım dedi Stragos.
İki parmağıyla bir parşömen parçasına sertçe vururken.
İki felukka batırılmış, 46 yat, sefahat mavnası ve daha küçük tekne ya yakılmış ya da batırılmış. 118 köle kaçırılmış. Kontes Salyeska'nın şahsi muhafızlarından 19'u öldürülmüş, 16'sı da yaralanmış. Salon Corbo'daki konutların ve misafir villalarının büyük çoğunluğu yıkılmış. Bahçeler neredeyse tamamen yok edilmiş. Taklit stadyumu dümdüz edilmiş. İlk tahminlere göre muhtelif hasarların ve kayıpların tutarı 95 bin solariden fazlaymış. Gözden kaçırdığınız tek şey birkaç dükkan ve Lady Salyeska'nın kendi konutuymuş.
Loki alaycı bir tebessüm etti. Oralara mahsus zarar vermemişlerdi. Salyeska'nın en önemli konukları Kontes'in kaleye benzer köşküne kaçtıktan ve muhafızların geri kalanıyla beraber oraya kapandıktan sonra köşke düzenlenecek bir saldırı sonuçsuz kalır, orkideliler surların önünde katledilirdi. Fakat karşılarındaki yegane direniş gücünün vadinin tepesine kapanması, Drakasha'nın tayfalarına bir saati aşkın bir süre boyunca ortalıkta koşturma ve vadiyi gönüllerince yakıp yağmalama özgürlüğü vermişti. Saldırıda sadece 4 tayfa kaybetmişlerdi. Dükkanlara gelince, Loke, Beaumondain ailesinin iş yerinin ve etrafındaki bölgenin rahat bırakılmasını bilhassa rica etmişti.
Her yeri yakacak kadar zamanımız olmadı dedi genç adam.
Hem artık Salon Corbo büyük ölçüde mahvolduğuna göre oradaki esnaflardan bazıları Talverrar'a taşınabilir. Sen ve ordun varken burada daha güvende olurlar değil mi?
Nasıl oluyor da çabaların asıl gayeme bu kadar uzakken böylesine etkili bir yağma gerçekleştirebiliyorsun dedi Stragos.
Bir saniye buna itiraz.
Orrin Ravel festival gecesi deli bir eksantriğin kiraladığı bir Irridain keçine karşı tek bir saldırı düzenledi. Hazır lafı açılmışken bunun için teşekkürler. Daha sonra biri Ravel, diğeri ise Kaptan de la Mastron diye ne idüğü belirsiz biri tarafından Salon Corbo civarlarında iki saldırı daha rapor edildi. Yoksa Drakasha kendi eserlerini sahiplenmekten korkuyor mu?
Amacımız çok sayıda korsanın iş başında olduğuna dair bir izlenim.
Sizin asıl amacınız sabrımı zorlamak. Ne ciddi bir yük çaldınız, ne denizde bir gemi yaktınız, ne de bir tayfa öldürdünüz. Para ve taşınabilir eşyalarla yetiniyor, esirlerinizi küçük düşürüp korkutuyor, gemilerini biraz tahrip etmekten fazlasını yapmıyor, sonra da ortadan kayboluyorsunuz.
Daha ağır yüklerle uğraşıp gemimizi yavaşlatamayız, gitmemiz gereken pek çok yer var.
Bence asıl öldürmeniz gereken pek çok kişi var dedi Stragos. Şehre endişeden ziyade şaşkınlık hakim. Ravel olayı yüzünden halkın önünde küçük düşmeye devam ediyorum. Fakat çok az kişi şu oliganlık silsilesinin Verrar ticaretine zarar vereceğinden korkuyor.
Salon Corbo'nun talağını bile kaygı yaratmayı başaramadı.
Son saldırılarınız artık şehre yaklaşmaktan korkuyormuşsunuz. Bu sular hala güvenliymiş gibi bir izlenim yarattı.
Stragos sözlerini sürdürmeden önce ikiliyi ters ters süzdü.
Eğer birer tüccar olsaydınız şu anda yaptığınız satıştan hiç memnun kalmazdım.
Arada bir fark var dedi Loke. Mesela ben yeni bir ceket diktirtmek istediğimde yenlerin boyunu tutturuncaya kadar terzimi zehirlemezdim.
Burada hayatım ve istikbalim mevzu bahisleri Strago sandalyesinden kalkarak. Tabii başarınıza bağlı olarak sizinkiler de. Bana kasap lazım, soytarı değil. Şehrimin görüş mesafesindeki gemilere saldırın. Mürettebatlarını kılıçtan geçirin. Yüklerini çalın veya yakın. Ciddi davranma vakti gelip çattı. Ancak ve ancak bu tür olaylar şehri temellerinden sarsar.
Bu sularda kan döküp teröristlerine kadar geri gelmeyin dedi Arhon her sözcüğü vurgulayarak. Öyle olsun dedi Loki. Şimdi panzehirden bir yudum daha.
Hayır.
Gönül rahatlığıyla çalışmamızı istiyorsan.
Merak etmeyin dedi Stragos. Turp gibisiniz. Son dozdan bu yana 2 hafta bile geçmedi. 6 hafta daha tehlikede değilsiniz.
Ama Arhon bekle biraz dedi Jean. Adam gitmek üzere dönerken onu durdurarak. Bir şey daha var. Festival gecesi şehre geldiğimizde tekrar saldırıya uğradık.
Stragos gözlerini kıstı. Öncekilerle aynı suikastçılar mıydı?
Aynı gizemi kastediyorsan evet, öyle sanıyoruz dedi Jean.
Rekoy'nin yanından ayrıldıktan sonra rıhtımda bizi bekleyen birileriyle karşılaştık. Eğer şehirdeki varlığımıza dair bir tüy aldılarsa ellerini çok çabuk tuttukları kesin.
Üstelik altın basamaklara gitmeden önce uğradığımız tek yer burasıydı diye ekledi Loki.
Adamlarımın bu işle bir ilgisi yok dedi Stragos. Hatta bu meseleyi ilk kez şimdi duyuyorum.
Arkamızda 4 ceset bıraktık dedi John.
Önemsiz. İnzibatlar festival günü şehir genelinde yaklaşık 30 ceset buldular. Öyle zamanlarda kavgalar ve soygunlar hiç eksik olmaz.
Stragos iç geçirdi. Bu olayda benim parmağım yok ve konuyla ilgili başka bir şey söyleyecek değilim.
Herhalde artık buradan çıkınca dost doğru geminize gidersiniz.
Hem de süratle dedi Loki, adalardan mümkün olduğunca uzak durarak.
Belli ki eski bir suçunuzun ceremesini çekiyorsunuz dedi Stragos. Şimdi gidin. Ne daha fazla panzehir ne de akıl danışma var. Ne zaman ki bu limanların ötesinde ölüm kol gezdiği için benden yardım dilenen panik içindeki tüccarlar kapılarıma dayanacak, işte o zaman sıhhatinize koyulan ipotek uzayacak. Artık gidin ve işinizi yapın.
Arhon hızla döndü ve tek kelime daha etmeden çekip gitti. Hemen sonra ana kapıdan içeri bir göz timi girdi ve sabırla bekledi.
Kahretsin dedi Jean.
11. kısım.
O pezevengi hatlayacağız dedi Ezri o gece Jean'la beraber kamerasında yatarlarken. Artık kendine dönek diyen zehirli orkide Tal Verrar'ın yaklaşık 30 kilometre güneybatısındaki dalgalı denizlerde yol alıyor, ikili hamağın üstünde ileri geri sallanırken birbirlerine sarılıyorlardı.
Bak o biraz zor dedi Jean. Artık onun adına kayda değer bir şeyler yapmadıkça bizimle görüşmeyecek. Ve öyle bir şey yaptığımız takdirde de bize ihtiyacı kalmayabilir. Panzehir ararken karşımızda hançer bulabiliriz. Ya da iş o noktaya varırsa hançeri bulan o olabilir.
Jean böyle konuştuğunu duymak istemiyorum dedi Ezri. Bundan bahsetme.
Gerçeklerle yüzleşmemiz gerek aşkım.
Öyle bir şey olacağına inanmıyorum dedi kadın. İnanmıyorum işte. Saldırmanın veya kaçmanın daima bir yolu vardır. Burada işler böyle yürür.
Yana yuvarlanarak genç adamın üstüne çıktı ve onu öptü.
Sana ümidini kesmemeni söyledim Jean Tannen ve ben ne dersem o olur.
Tanrılar aşkına diye fısıldadı Jean. Seninle tanışmadan önce nasıl yaşıyordum ben?
Acı nasıl sefil ve perişan bir halde dedi Ezri. Ben her şeyi daha çekilir hale getiririm. Tanrılar o yüzden beni buraya getirdiler. Şimdi surat asmayı bırak ve bana güzel bir şey söyle.
Güzel bir şey mi?
Evet kuş beyinli. Diğer aşıkların yalnız kaldıklarında bazen birbirlerine güzel şeyler söylediklerini duymuştum.
Evet ama söz konusu sen olduğunda o tür bir davranışın sonu ölümle biter.
Olabilir. Dur gidip bir meç getireyim.
Ezri dedi Jan ani bir ciddiyete. Bak bu konu kapandığında, Stragos falan geride kaldığında, Leo Canto ve ben çok zengin adamlar olup çıkabiliriz. Tabii Talverrar'daki işlerimiz yolunda giderse.
Giderse değil dedi kadın, gittiğinde.
Pekala dedi Jan, işlerimiz yolunda gittiğinde bizimle gelebilirsin. Cidden, Leo ve ben bu konuyu biraz konuştuk. İki hayattan birini seçmek zorunda değilsin Ezri. Bir süreliğine izne ayrılabilirsin. Hepimiz öyle yapabiliriz.
Ne demek istiyorsun?
Bir yat satın alırız dedi Jan. Velvirazzo'da bir yer var. Tüm soyluların teknelerini ve mavnalarını tuttukları özel bir marina. Teknelerden birkaçı genellikle satılıktır. Tabii cebinde birkaç yüz solari varsa, ki bizim cebimizde ondan fazlası olacak. Hem zaten Velvirazzo'ya illaki gitmemiz gerekiyor. Orada bitirilmemiş bir işimiz var. Bir tekneyi birkaç günlüğüne donatıp biraz gönül eğlendirebiliriz. Denizde amaçsızca gezineriz, keyfimize bakarız. Bir müddet o işe yaramaz asilzadeler gibi davranırız.
Sonra da tüm bunlara geri dönebiliriz, öyle mi?
Sen ne zaman istersen dedi Jan. Gönlünden nasıl geçerse. Hem zaten sen ne dersen o olur, öyle değil mi?
Bir süre seninle ve Leo Canto'yla beraber bir yatta yaşamak ha dedi kadın. Kusura bakma Jan. Sen bir karacı için idare edersin ama kendisinin de itiraf ettiği gibi Leo Canto bir pabucu bile bir sidik birikintisinin ötesine yüzdü.
Seni niye yanımıza alıyoruz sanıyorsun ha?
Asıl sebebin bu olabileceğini düşünmüştüm diyen kadın ellerini stratejik olarak daha ilginç bir noktaya kaydırdı.
Ah dedi Jan, o da var tabii ama ayrıca teknenin onursal kaptanı da olabilirsin.
Tekneye senin ismini verebilir miyim?
Sanki başka birinin vermesine müsaade edermişsin gibi.
Peki diye fısıldadı Ezri. Plan buysa bu ben varım.
Sen ciddi?
Yahu dedi kadın, hayalet rüzgarına döndüğümüzde sadece salon karbodan kaldırdığımız kaparozla bile mürettebattaki herkes aylarca sarhoş kalabilir. Zamira bir süre beni özlemez.
Öpüştüler.
Yarım sene.
Tekrar öpüştüler.
Hatta belki bir ya da iki yıl.
Saldırmanın bir yolu daima vardır diye sesli düşündü Jan öpücükler arasında, kaçmanın da.
Tabii ya dedi Ezri, sıkı durursan eninde sonunda aradığın şeye kavuşursun.
12. kısım. Jeffrey Rodanov sabahın ilk saatlerinin gümüşü turuncu ışığında korkunç hükümdarın kıç güvertesinde volta atıyordu. Sancak omuzluğuna aldıkları rüzgarla kuzeybatı yönünde ilerliyorlardı ve Talverrar'la aralarında yaklaşık 65 kilometre vardı. Dalgalar 1,5-2 metre yüksekliğindeydi. Talverrar şu son 7 yıldır şehre sanki bir deri düştü kolonisiymiş gibi davranmış ve gemiyle yarım günlük mesafeden daha fazla yaklaşmamışlardı. Orası kızdırıldığı takdirde güçlü hükümdarı bile ezebilecek bir donanmaya ev sahipliği yapıyordu. Bu sularda gerçek bir özgürlük yoktu. Sadece muğlak bir yanılsama mevcuttu. Asla dokunmayacağı tıka basa tüccar gemileri, asla yağmalayamayacağı zengin bir şehir. Yine de buna katlanabilirdi. Hatta güney denizlerindeki özgürlük ve yağma devam ettiği sürece hiç önemi yoktu.
Kaptan dedi İdren, her zamanki gibi sabah çayına brandy katılmış, çatlak bir kil fincanla güvertede belirerek. Güzel bir sabahı berbat etmek istemem ama...
Gemimin sağ salim yüzmesinden çok kıçımın öpülmesine ihtiyaç duysaydım ikinci kaptanım olmazdın.
Bir haftadır buralardayız ve en ufak bir ipucuna bile rastlamadık kaptan.
Şu son iki gündür ticari gemilere, alamanalara ve sefahat kadırgalarına ait iki düzineden fazla yelken gördük dedi Rodanov. Ama tek bir donanma sancağına bile rastlamadık. Drakaşa'yı bulmak için hala vaktimiz var.
Yürüttüğüm mantığa karşı çıkacak değilim kaptan ama işin Drakaşa'yı bulma kısmı...
Tam bir baş ağrısı biliyorum.
Ortalıkta gezinirken kendini zehirli orkidenin kaptanı Zamira Drakasha diye tanıtacak hali yok dedi İdrena çayından bir yudum alarak.
Merhaba, biz hayalet rüzgarının kötü şöhretli korsanlarıyız. Sakıncası yoksa yanınıza yanaşabilir miyiz?
Drakasha istediği adı kullanabilir dedi Rodanov. Gemisinin kıçına istediğini yazabilir. Hatta bir balıkçı teknesine benzeyene kadar yelken düzenini bile değiştirebilir. Ama tek bir gövdeye sahip, koyu cadı tahtasından yapılma bir gövdeye ve onu yıllarca görmüşlüğümüz var.
İyice yaklaşana kadar tüm gövdeler koyudur kaptan.
Eğer daha iyi bir fikrim olsaydı inan bana onu uygulardık İdrena.
Gerinen Rodanov kollarındaki kalın kasların hoşça esnediğini hissetti.
Kulağımıza çalınan tek haber birkaç geminin saldırıya uğradı ve son olarak da Salon Corbo'nun yağmalandı. Drakasha batıda bir yerde daireler çiziyor. Ben olsam öyle yapardım. Böylece daha geniş bir manevra sahasına kavuşurdum.
Doğru dedi İdrena, hem de çok geniş bir manevra sahasına.
İdrena dedi adam usulca, yeminimi bozup bir dostumu öldürmek için çok uzun bir yol teptim. Gerekiyorsa bir o kadar yol daha teper ve Drakasha'nın peşinden koşarım. Birimiz diğerini bulana dek bu denizde dört döneceğiz.
Veya mürettebatın canına tak edecek ve...
Bahsettiğin çizgiyi aşmamıza daha çok var. O zamana kadar geceleri tüm çanaklık gözcülerimizi iki katına çıkar. Gündüzleri ise üç katına. Gerekirse kahrolası mürettebatın yarısını direklere yerleştireceğiz.
Yeni yelken göründü
diye geldi bir ses ön direğin tepesinden. Bağırış güverta boyunca tekrarlanırken Rodanov kendine hakim olamayarak ileriye koştu. O hafta aynı ikazı belki 50 defa duymuşlardı. Ama bu sefer belki de o seferdi.
Nerede?
Sancak provasından üç kerte beride.
İdrena diye bağırdı Rodanov. Yekenler fora, dosdoğru temas noktasına. Dümen yönümüzü iskele tramalosuna göre kuzey-kuzeydoğuya çevir.
Gördükleri her neyse korkunç hükümdar bunun gibi rüzgarlarda ve sulardayken evinde sayılırdı. Ebatları ve ağırlığı daha hafif gemilerin hızını çalacak dalgaları yarıp geçmesine imkan tanırdı. Hedefleriyle aralarını çok kısa bir sürede kapatacaklardı. Yine de dakikalar geçmek bilmedi. Yeni rotalarına girmeleriyle birlikte artık sancak kemerlerine arkadan vuran rüzgarın gücünü yakaladılar. Rodanov baş kasarasında volta atarak bekledi ve
''Kaptan Rodanov, gemi çift direkli, tekrar ediyorum, çift direkli.''
''Çok güzel.'' diye bağırdı Rodanov.
''İdrena, ikinci kaptan baş kasarasına.''
Açık sarı saçları rüzgarda dalgalanan kadın bir dakika içinde oradaydı. Kasaraya vardığı sırada sabah çayından geriye kalanı fırlatıp attı.
''En iyi dürbünümü alıp prova çanaklığına git.'' dedi Rodanov. ''Bir şey görür görmez bana haber ver.''
''Hay hay.'' dedi kadın. ''En azından yapacak bir iş çıktı.''
Dakikalar işkence benzeri bir yavaşlıkla geçip gitti. Ama en azından hava bulutsuzdu. Gözetleme yapmak için şartlar iyiydi. Güneşin yüksekliği ve parlaklığı arttıkça arttı. Ta ki...
''Kaptan.'' diye seslendi İdrena. ''Cadı tahtası gövde.'' Cadı tahtası gövdeye sahip çift direkli bir brick.
Rodanov daha fazla boş oturamadı. Oraya geliyorum diye bağırdı. İri yarı adam zahmetli ön direğin çarmıklarına tırmandı ve Grandi çanaklığındaki gözlem platformuna, yani uzun yıllardır daha ufak tefek ve genç denizcilere bıraktığı yere çıktı. İdrena kaptana yer açmak için yana çekilmiş bir tayfayla beraber oradaydı. Rodanov dürbünü alıp ufuktaki gemiye çevirdi ve ruhunun en ihtiyatlı kısmının bile gördüğünü reddedemeyecek kadar uzun bir süre ona baktı.
''Bu o'' dedi. ''Zamira yelkenleri elden geçirmiş ama bu orkide.''
''Şimdi ne yapacağız?''
''Açabileceğimiz her yelkeni açın.'' dedi Rodanov. ''Tanınmadan önce bu okyanusu ondan çalabildiğiniz kadar çalın.''
''Sinyal vererek onu durdurmaya çalışmamızı ister misin?'' ''Önce müzakere isteyip sonra saldırırız.''
''Ellerimizin arkasından konuşalım ki dudaklarımız tasarılarımızın kitabı gibi okunmasın.'' dedi adam.
''Yine mi şiir?''
şiir değil dize ve hayır, Zamira bizi eninde sonunda tanır ve tanıdığında da burada ne aradığımızı tamı tamına anlar.
Rodanov dürbünü ikinci kaptanına geri verdi ve çarmıklara tutunarak tekrar aşağı inmeye hazırlandı.
Dost doğruysuna gidin, herkesin silahı elinde olsun, gireceği son savaşta ondan en azından bu lütfu esirgemeyelim.
65. ayrımın sonu. Sayfa 608.